Ayrım 8.
Müdür Popov adamlarına talimat vermiş, her adımım, her sözüm izleniyordu. Bizim parti sekreteri beni yanına çağırarak gerek sözlerim ve gerek hareketlerimde gayet dikkatli olmamı söyledi. Komitenin talimatı böyleymiş. Artık gözde olanlarla pek görüşüp konuşmamam, doğruca evime gitmem, polisin tüm kuşkularını örtbas edecek biçimde davranmam gerekliymiş. Benim için de başkaları için de pek uzun sürmedi bu talimatın geçerliliği. Sofya'da polis parti ve REMS örgütünün kaynağını ele geçirmiş, tutuklamıştı. Birçok sektör başsız bırakılmış, işletme ve fabrikalarda örgüt işleri de ciddi biçimde aksamıştı. Parti ise aralıksız her gün yeni yeni görevler koyuyordu ortaya. Uzak kalabilir miydim bu görevlerden? Yapılacak iş varken, yapabileceğimi ve yapacak başka bir kimsenin bulunmadığını görüp dururken rahatça evime dönebilir miydim? Ağustos ayı içinde ormanda ihtiyar alanlarının alt yanında tüm Sofya tekstil işçileri militanlarıyla illegal bir konferans yapıldı. O gün burada 100'den fazla insan vardı. Konferansın yöneticileri güvenlik önlemleri almışlar, çok sayıda gözcü koymuşlardı ve en küçük bir tehlike karşısında polisin eline düşmeden çeşitli yerlere dağılabilirdik. Stanka Hristova yönetiyordu toplantıyı. İç ve uluslararası durum ve somut görevlerimiz hakkında konuşacak olan birine verdi sözü. Somut görevlerimiz silah yani tabanca, mermi, dinamit toplamak, siyasi mahkumlara, sürgünde ve illegal olanlara yiyecek hazırlamak, Doğu cephesindeki gerçek durumu geniş ölçüde yaymak, tekstil işletmelerinde üretimi baltalamak, işleri bozmaktı. Konuşması herkesin katıldığı bir konuşmaya dönüştü. Biz hepimiz üreticiydik. Dolaşık bir çözgünün, kimyasal yanmaların, boya işlerinde İstampaların karıştırılmasının ne demek olduğunu iyi biliyorduk. Konferanstan döndükten sonra bir iş yapmak, ölç almak ateşiyle yanıp tutuşuyordum. Ertesi gün Gek'le buluştum. Birkaç makine tahrip ederek büyük bir sabotaj yapalım Lülin'de dedim. Beni dikkatle dinledi ve başını sallayarak şöyle dedi. Olmaz öyle şey Mitka. Biliyorum teklif ettiğin bu işi yapabilirsin sen. Fakat düşün bir kere. Ne olur bunun sonucu? Polis sadece dolaysız olarak bu işe katılanları değil, fabrikada tüm ilerici kimseleri tutuklar. Ondan sonra da hiçbir iş yapamayız biz orada. Şimdilik en önemlisi işçiler üzerinde etkimizi daha da arttırmak. Onlara savaş hakkındaki gerçekleri anlatmak. Zafer olan inancımızı onlara telkin etmek. Şimdiye kadar olandan daha az ve kötü çalışmayı öğretmek. Günde 100 kişi sadece birer metre daha az dokusalar ve birer kilo daha az iplik yapsalar, düşün nasıl bir sonuç verir? Ve bunu biz sadece tekstil fabrikalarında değil, tüm fabrikalarda, tüm işletmelerde yapmalıyız. Doğrudan silahlı savaşa sıra geldi mi? Biliyorum geri durmazsın sen. Ben fabrikada üretime bir hamlede felce uğratmak istiyordum ama Gek doğru söylüyordu. Biraz düşününce anlıyordum bunu. Ve bu sadece onun düşüncesi de değildi. Parti de böyle istiyordu ve uymam gerekiyordu benim de. Dimitr sürgün edilince yapayalnız kaldım evde. O zamanlar Steva Troitsa sokağında 2 numarada oturuyorduk. Bu sokak Knyajeva mezarlığının üst tarafında bulunduğu için bu dinsel adı belki de oradan almıştı. Ev güzeldi. Geniş avlu elma, erik, kiraz, vişne ağaçlarıyla doluydu. Avlunun üst tarafı sık fidanlarla örtülmüş bir çitle çevriliydi. Ötesi Gorna Banya çayırlığıydı. Dimitr bu evi kiralarken neleri göz önünde bulundurmuş bilmiyorum ama gizlenmek için mükemmel bir yerdi burası. İnsan burada polis çemberinden kaçıp kurtulmak umuduyla silahlı çatışmaya da girebilirdi ve çembere alınma tehlikesini daha uzaktan görebilirdi. Bu evi bir işçi ailesiyle birlikte kiralamıştık. Birer oda tutuyorduk. Mutfakla tuvalet ortaktı. Ağır gelmiyordu bana bu ortaklık. 2 yaşlarında bir oğulları vardı. Çok seviyordum onu. Ayağında bir çorabı düşük, ağzı mermelet içinde bütün gün geziyordu. Kocalarımız iyi tanıyorlardı birbirlerini. Bizim de aramızda anlaşmazlığa yol açacak hiçbir şey yoktu. Birbirimize acı söz söylemiş değildik. Bir gün evden çıkacaklarını öğrenince şaştım kaldım. Söyle seni gücendirdim mi diye sordum kadına. Hayır anlamında başını sallayarak etrafa bakındı ve kimsenin bulunmadığını görünce yavaşça şöyle dedi. Hayır Mitka, siz Dimitr'la tehlikeli insanlarsınız. Başımıza bir bela getirebilirsiniz. Akşamları sloganlara nasıl bastığınızı duyuyorum ya. Geçen günde kocam bir çanta dolusu bildiri getirdiğini görmüş bizim adam. İşte bu nedenle ayrılıyoruz evden. Yoksa çok iyi insanlarsınız. Dediklerine razı olmak düşüyordu bana. Ancak bildirilerinin önemsiz küçük bir iş olduğunu söyledim. Birkaç gün sonra terk ettiler evi. Ben boşalan eve Dimitr bakalım kim getirecek diye bekledim. Fakat birbiri ardınca günler geçiyor, kimse gelmiyordu. Ev kirasını ödeme vakti gelince Dimitr mutfakta bir iskemleye oturmuş ve evde ne kadar paramız varsa hepsini çıkarıp iki yere bölüştürmüş, bir yere sadece banknotları, diğer bir yere de ufaklıkları koymuştu. Daha çok olanları göstererek bunlar ev kirasına demişti. Bu da ne demek der gibi bakmıştım. Şimdiye dek ödemekte olduğumuz kiranın iki katıydı bu. Bütün evi kiralıyoruz, daha rahat olacağız. Arkadaşlar da tavsiye ediyorlar. Dimitri'nin daha rahat olacağız demesi boş laftı. Ne yapacaktım ben bu çıplak odayı? Oraya koyacak ne bir yatak ne masa vardı, kilim de yoktu. Ama madem ki tavsiye edilmişti, önemli değildi. Ve gerçekten komitede daha yüksek parti organları da sık sık toplanırlardı bizde. Bir defa Rusu Hristozov'la birlikte tanımadığım biri gelmiş, bütün evi gözden geçirmişti. Rusi ile odadan çıkarlarken ne biçim insan olduğumuzu sormuş olacak ki Rusi ben de işte bileyim diye yüksek sesle cevap verdi. Bu işte Mitka, muhafızlık ve gözcülük işini ona vermeyi düşünüyorum. Başarabilir bu işi. O günden sonra evde benim katılmadığım gizli toplantılar yapılırken daima avludaki ağaçların arasına gizlenir gözcülük ederdim. Dimitri'nin sürgün edilmesinden sonra evimiz Knyajevo Bölge Komitesi üyeleri Stefan Markov, diğer adı amca Georgi Koyachev, Gek ve Gabrovalı Stefan'a sığınak olmuştu. Onların artık bilinen bir evde geceleme cesaretini göstermelerine şaşıyordum o zamanlar. Poliste dosyam vardı. İki defa işten atılmıştım, tutuklanmıştım. Kocam da tanınmış bir devrimciydi. Hapiste yatmıştı ve şu anda toplama kampında bulunuyordu. Ama sonraları kendim de illegal olunca 15-16 saat hiç durmadan şehirde dolaşıp karanlık sokaklarda uzun uzun karşılaşmalardan sonra ormanda soğuktan herhangi bir ağaç dibinde saatlerce büzüldükten sonra başımı sokacak bir yer bulunmasının ne demek olduğunu anladım. Yer ve sıcak bir soba, illegal olanın her zaman aradığı ve kolay kolay bulamadığı bir şeydi bu. Altımızdaki bodrum katında genç bir işçi ailesi oturuyordu. Taşraya gidiyorlardı sık sık. Yalnızca bir odaları vardı, penceresi kalın, siyah bir kağıtla kaplıydı. Hava saldırılarına karşı bir savunma önlemiydi bu. Ve bir emirdi. Tüm Sofi evleri siyah perdeliydi. Bu komşular daha uzun bir süre için taşraya giderlerken odanın anahtarını daima kapının üstündeki kirişte bırakırlar ve ara sıra odalarına göz kulak olmamı rica ederlerdi. Ben elbette olmaz demezdim hiçbir zaman. Çünkü iyi geçinen komşular arasında bu böyledir. Sonra şu bakımdan da kabullenirdim. Polislerin bizim semtte sık sık dolaştıklarını görünce ya da bizim ev etrafında şüpheli kimseler görünmeye başlayınca konuklarımı daima aşağı odaya yollar, orada yatırırdım. Onlar içeriden kapıyı kilitlerler, anahtarı alırlardı. Çok şükür kendim de illegal olana dek kötü bir olay olmadı bizde. Her türlü olasılığa karşı bizde kalan illegallerle şöyle anlaşmıştık. Benim aşıklarım oldukları için geldiklerini söyleyeceklerdi. Ben de inkar etmeyecek aynı şeyi söyleyecektim. Biz polisin tek bir sözümüze bile inanmayacağını pekala biliyorduk. Ama ne de olsa böyle bir yalan polisin önünde kendini savunmaya bir olanak sağlıyordu. En sık Gabrovalı Stefan kalıyordu bizde. Bir silah deposu gibiydi. İki tabanca, birkaç bomba, kama bulunduruyordu yanında. Ben silah kullanmayı asıl ondan öğrendim. Parçalara ayrılmış tabancayı geç vakitlere kadar düzeltmeye çalışırdım. Ve adeta gözüm kapalı parçaları birleştirmeyi öğreninceye kadar bırakmazdı beni. Stefan bomba, tabanca gibi silahlar getiriyordu eve sık sık. Bir pazar günü tavana bir sığınak yapmayı başardık. O kadar mükemmel olmuştu ki nereden açıldığını oynak tuğlayı ben bile kolay kolay bulamazdım. Dimitri'nin sürgüne gitmesinden sonra mali durumum kötüleşti. Ona paket, para ve ilaç yollamam gerekiyordu. Malaryaya tutulmuştu. Kinin de fayda etmiyordu. Başka bir ilaç, atebrin aramam gerekiyordu. Ve çok daha pahalıydı kininden. Üstelik iki oda ve bir mutfak için kira ödüyordum. Oysa tek bir oda için bile param yetmiyordu. Ve bu kadar geniş eve de ihtiyacım yoktu. Başımı sokacak bir oda yeter artardı bana. Dimitri'nin sürgüne gitmesinden bu yana bir ay bile geçmemişti. Almanlara kiralık oda arayan bir komisyoncu uğradı eve. O sıralarda Almanlar çekirge gibi üşüşmüşlerdi Sofya'ya. Komisyoncunun sadece bir oda için verecek olduğu para benim iki odaya ödediğim kiranın üç katıydı. Teklif cazipti. Fakat ben elbette kabul etmeyi aklımdan bile geçirmedim. Çünkü birincisi partinin talimatıydı. Alman askerlerine karşı tutumumuz öyle olmalıydı ki ayaklarının altından ateş hissetmeliydiler. İkincisi bizimkiler buraya sığınamayacaklardı. Fakat bütün bunlar çok sonra olmuştu. Dönelim şimdi yine hikayemize. Arkadaşlar arasında ilk bölünmeden, sempatizanlar arasında beliren ilk korkudan sonra işimizde yeni bir ilerleme başlamıştı. Çürükler, korkaklar temizlendi saflarımızdan. Ama savaşmak ve zafere ulaşmak azmiyle yanan yenileriyle doluyordu yerleri. Almanların zaferden zafere ulaştıkları bildirilirken, Lülin'deki işçiler artık gitgide daha az önem veriyorlardı radyoya. Doğu cephesindeki gerçek durumu başkalarından öğrenmeye çalışıyorlardı. Ve makineler gitgide daha düşük verimle, yarı kapasiteyle çalışıyor, üretim durmadan azalıyordu. Hemen her gün bir arıza meydana gelirdi makinelerde. Fabrika müdürü Popov sinirlenmeye başlamıştı. Komünist oldukları bildirilen ve Haziran grevine aktif olarak katılmış tüm işçilerin izlenmesini istedi sadık ajanlarından. Fakat bütün çabaları boşa gidiyordu. Çünkü yüzlerce göz onları izliyor ve zamanında uyarıyordu bizi. Popov bizi suçüstü yakalayamayacağını anlayınca fabrika sahibi Akala'ya iç düzene aykırı hareketten ötürü birkaç işçiyi işten atacağını bildirdi. Biri de bendim bunlardan. O sıralarda Popov sivil seferberlik yasasına göre fabrikanın askeri komutanıydı aynı zamanda. Fabrika sahibinin rızasını almasa da olurdu. Aynı gün kasiyer Balabanov azil işlemlerinin hazırlanmasını ona havale etmiş. Popov bu işi Martin Usta'ya bildirmiş. Martin Usta'nın büyük itibarı vardı fabrikada. Çünkü iyi bir uzmandı. Hemen müdüre gidip beni işten atmamasını istemiş. İyi bir işçi olduğumu, işten atılırsam üretimin zarar göreceğini söylemiş. Popov ona alaylı alaylı bakarak "Hadi hadi Mitka Gripcheva'yı atarsak fabrika batmaz." demiş. O zaman Martin Usta insanlık duygularını uyandırmaya çalışmış müdürün. Çok zayıf, vereme yakalanmak üzere. İşten atarsak sokakta kalacak. Söylendiğine göre kocasının da başına bir iş gelmiş. Şimdi ona da bakması lazım. Popov tehdit edercesine masanın başında ayağa kalkarak "Demek öyle ha? Komünistleri koruyorsun. Onları düşünüyorsun. Seni besleyen fabrikamın çıkarlarını, Büyük Bulgaristan'ı hiç düşünmek istemiyorsun ha? Peki, peki ben de bileyim komünistleri koruduğunu ve fabrikamda nasıl ustaların çalıştığını göz önünde bulundurayım." Popov fabrikamın sözünü biraz ağır basarak söylemiş. Çünkü Yahudilere karşı yasa çıkarılacağı konuşuluyordu artık. Onun içinde müdür işletmenin patronu gibi hissediyordu kendini. Ertesi gün beni idareye çağırdılar. İşten atıldığımı, artık buraya ayak basmamamı söylediler. "Peki," diye mırıldandım. "Fabrikada egemenlik de bizim. Yani halkın olunca yeniden geleceğim ben buraya," dedim içimden. 8. Bölüm. 2 ay fabrikadan fabrikaya, işletmeden işletmeye dolaştım ve her yerde çoktan bildiğim şu sözle karşılaştım: İş yok. En sonra Knyajova'da Aztek adlı küçük bir istampa fabrikasına yerleşebildim. 100 kadar işçisiyle yeni meydana getirilen bu işletme sağlık kurallarına aykırı pis bir yapıydı. Kimyasal maddelerle çalışıldığından ve vantilatör de bulunmadığından havası çok ağırdı. Alışık olmayan biri yarım saat bile dayanamazdı burada. Ama biz dayandık. Kumaşların tespit edildiği, yıkandığı yer alçak ve karanlıktı. Buharlar tavan altında soğuyor, iri iri damlalar halinde düşerek işçileri baştan ayağa su içinde bırakıyordu. Vereme yakalanıyordu çoğu. Kış gripleri de az zamanda zatüreye dönüşüyordu. Fabrikadaki işçilerin içinde bulunduğu zor durumu daha ilk hafta komiteye bildirdim. GEK daha uyanık işçilerden bir aktif grup meydana getirip onlarla birlikte işletmede çalışma koşullarının iyileştirilmesi mücadelesine girişmemi söyledi. Yanından ayrılırken de ayrıca uyardı: "Dikkatli ol." Dikkatli olmak gerektiğini anlıyordum. Ama sadece dikkatli olmakla iş bitmiyordu. İşçilerin çoğu gençti, adeta çocuktular. Kimileri ekmek parası için yıl ortasında okulu terk edip gelmişlerdi. Kızlar da çocuklar da insan olarak iyiydi. Ama belirli bir sınıf bilincinden yoksundular. Fabrikanın da mücadeleci proleter gelenekleri yoktu. Ve kolayca başlanamayacaktı aydınlatma işlerini. Herkes kendini düşünüyor, dünyayı kendi dar görüşüyle görüyordu. Öğlen yemek borusu çalınca hepsi avluya yayılıyor, birbirine arkalarını dönüyorlar ve çıkınlarını açıp yemek yemeye başlıyorlardı. Bir öğlen dinlenmesinde yemeği bitirmek üzere olan iki kızın yanına sokulup oturdum. Konuştum onlarla biraz. Sonra duvara dayanıp bir türkü tutturdum. Güzel, eski bir halk türküsü söylüyordum. Söyleyenin sesi güzel olmasa bile böyle durumlarda hemen toplanırlar etrafına. Benim çevreme de toplandı bir grup. İlk türküyü bitirince bir oyun havası tutturdum ve iki kızı kollarından çekip oyuna başlattım. Türkünün ahengi ayakları, elleri, omuzları harekete getirdi. Gözler canlandı. Az sonra avlu horaya iniliyordu. İş borusu çalana dek devam etti oyun. Ve daha sonra adet olmuştu. Yemek vakti gelince hemen bütün işçiler avluya toplanırlar. Kimileri oynar, kimileri seyreder ama hepsi ilikten türküyü benim başlatmamı beklerlerdi. Çok geçmedi, pek de kalabalık olmayan bir dostlar grubu meydana getirmeyi başardım ve ilk pazar günü Vitoşa'ya geziye gitmeye kararlaştırdık. Geçen yılkinden farklıydı şimdi Vitoşa'ya gelenler. O en iyi şarkılar, şiir okuyanlar, ateşli konuşmacılar yoktu. Çoğu tutuklanmış, sürgün edilmiş, hapse atılmıştı. Ama ne de olsa ihtiyar alanlarından tanıdık yüzlere rastlanıyordu. Onlarla birlikte diğer tanıdıklara da rastlanıyordu. Gizlice bizim gruplara sokuluyorlar, dikkatsizlikle kaçırılacak bir sözü yakalamak için konuşulanlara kulak kabartıyorlardı. Ve belki de bu yüzden o 5-600 kişilik büyük sofralar kurulmuyordu artık. ATSEC'den işçilerle ilk gezimiz iyi geçti. Koştuk, oynadık, şarkı söyledik ve sonunda da biraz konuştuk. Vitoşa'dan dönerken artık sadece gezi arkadaşı değildik. Kendi bildiğini hareket eden, patrona karşı mücadeleye kararlı işçilerdik. Sonraki pazar günleri grubumuz gitgide çoğalmıştı. Daha yaşlı işçiler de gelmeye başlamıştı. Bir gün Vitoşa'dan patrondan ücretlerimizi arttırmasını istemeye karar verdik. Daha ertesi gün diğer işçilerle görüşmeye başladık. Ama artık yalnız değildim ben. 15 kişiden fazla yardımcım vardı ve ortaya attığımız teklif büyük bir ilgiyle karşılanmıştı işçiler tarafından. Bir grup gidip konuşmak istedi. İlk grup henüz dönmeden ben ikinci bir grup hazırladım. Sonra üçüncü, dördüncü, bir saat aralıksız devam etti patronla görüşmeler. Düne dek sakin, görünen işçilerin birdenbire böyle cesaretlenmelerine şaşan patron ücretleri artırma isteğini kabul etti. Fabrika sahibi mühendis Atanas Atsev genellikle insancıl bir adamdı. Kurtlaşmamıştı henüz. Sağlam düzenli bir işletme meydana getirmek istiyordu ve kendisi yönetiyordu işletmeyi. Bu beklenmedik kolay zaferden sonra pazar gezisine gelmek isteyeceklerin hepsini çağırmadım. Belirli kişileri, iki erkekle beş kız çağırdım. Bunlar her bakımdan en iyileriydi. Knyajova ormanına yaklaştığımız zaman hayretle çok az olduğumuzu gördüler. ''Başka gelen olmayacak mı?'' diye sordu uzun boylu, zayıf, çilli yüzlü Marin. ''Hayır'' diye cevap verdim kısaca ve yürüdüm. Yolda başka gruplara yetişip geçiyorduk ve böylece 3 saat kadar yürüdükten sonra fonfonların üst tarafında ormana geldik. Herhangi bir kimse bize yaklaşmak isterse uzaktan görebileyim diye uygunca bir yer bulup oturdum. Ve henüz sofrayı kurmadan kafamda dikkatle hazırladığım sözleri konuşmaya başladım. Bugün bütün dünyada insanlar ikiye ayrılmışlardır. Faşist Almanya ile beraber olanlar ve faşistlere, savaşlara, kapitalistlere karşı olanlar. Tinka, Çingene, Tsetka, Mitko, Stoyanka ve diğer arkadaşlar daha da çok sokuldular yanıma. Ben onlarla hiç konuşmamıştım böyle ama er geç sırası gelince bunların konuşulacağını seziyordu onlar ve sırası gelmişti artık. 15 dakika kadar konuştum. Söylenecek başka bir söz kalmamıştı. Çıkarıp ekmeği kestim dilim dilim. Hepsi gözlerini bana dikmişler. Sanki bu sözlerden sonra insanın böyle basit bir iş yapabilmesine şaşıyorlardı. Çingene Tisetsa iri siyah gözleriyle bana bakarak "Biz razıyız." dedi. Ve geri kalan diğerleri de aynı şeyi söylediler. Ama ben sanki onları ikirciklendirmeyi, kabullenişlerinden vazgeçirmeyi istemiştim. Patronun her zaman isteklerimizi böyle kolay kolay kabul edemeyeceğini, cezalandırabileceğini, işten atabileceğini, polis tarafından yakalanan bir kimsenin dayaksız, cezasız kurtulamayacağını anlattım. Yapabilecekler mi, dayanabilecekler mi, korkup eğilmeyecekler mi, arkadaşlarını ele vermeyecekler miydi? Sustu hepsi, bana bakıyorlardı şaşkın. Ve böyle objektif oluşumla onları mücadele yolundan uzaklaştırdığımı sandım. Canım sıkıldı, alnım, avuçlarımın içi terlemeye başladı. Ve tam o sırada Mitko sordu. Peki ama sen korkmuyor musun? Bu soruya cevap vermenin çok güç olduğunu anladım. Herhangi bir görevi yerine getireceğim zaman korkup korkmadığımı gerçekten hiçbir zaman düşünmüş değildim. Belki de korkmaya vakit bulamadığımı söylemek gerekliydi. Çünkü eylemin ne zaman ve nasıl başarılacağı, sonra eyleme katılanların polisten nasıl korunacağı, yakalanma halinde neler konuşulacağı ve diğerleri, tüm bunları uzun boylu düşünmek gerekiyordu. Arkadaşlara bir cevap vermeye çalıştım ama öyle sanıyorum ki pek inandırıcı olmadı. En sonunda Mitko çözdü sorunu. "Sen ne yaparsan biz de onu yapacağız, sana olan bize de olsun," dedi kolunu savurarak. Rahatladım. Fabrikadaki işlerimizin geniş bir planını daha burada yaptık ve dostlarımıza bir de yardımda bulunabileceğimiz düşüncesiyle kanatlanarak şehre gittik. ATSEC'de işe başlayalı artık 3 ay oluyordu. Bir gün Nana geldi yanıma. Parti bölge komitesi üyesiydi. Ve önümüzdeki pazar üzerime hiçbir iş almamamı uygun bir grup ile Vitoşa'da olacağımızı söyledi. Kimler gelecek diye sordum merak ederek. Nana neşeli bir gülümsemeyle "Çok bilmek isteyen çabuk kocar," dedi. Bu güz günlerinde geziye çıkanlar azalmıştı artık ama çam ormanı boyundaki patikada gene de insan eksik olmuyordu. Henüz Aksu yoluna çıkmazdan önce 5-6 kişilik bir grup kıza yetiştik. Gekin etrafına oturmuşlar dinleniyorlardı. Tekstil işçilerinden kadınlı erkekli 7-8 kişilik başka bir grup da bize yetişti Aksu'da. En sonra Akkayınlara geldik. Ama ak değildi artık kayınlar. Tepelerinde gökkuşağının al pembe ve koyu kahverengine kadar bütün renkleri karışıyordu. Yeşil yoktu sadece. Ak kayınlardan sola saptık. Bir patikaya ve iyice daldık orman içine. Tanımadığım bir genç öncülük ediyordu bize. Hızlı hızlı yürüyor ve ara sıra dönüp bize bakıyordu. Sanki sayıyordu bizi. Sonradan anlaşıldı ki herhangi birimiz kaybolmasın diye gerçekten sayıyormuş. Küçük bir alana getirdi bu genç bizi. Zor sığdık hepimiz. Sonra Gek'le bu delikanlı sessizce bir şeyler konuştular ve bizden 50 adım kadar ötede bir tepeye çekildi delikanlı. Gözcü kaldı orada. Gek güler yüzle oturmamızı teklif etti. Kendi de bir yer bulup oturdu. İyi bir adamdı Gek. Hapislerde olgunlaşarak profesyonel bir devrimci olmuştu. Dokumacılığı bir tekstil ustası gibi biliyordu. Marx'ın kapitalindeki ağırca yerleri bir politik ekonomik okutmanı gibi açıklıyordu arkadaşlarına. Edebi eserlerden bir edebiyatçı gibi söz ediyordu. Tarih, coğrafya ve astronomide adeta canlı bir ansiklopediydi. Orta boylu, zayıf, düz burunluydu. Gözleri derindi, zekiydi. Kimi neşeli, kimi alaylı bir gülümsemesi vardı. Gayet insancıldı. Tek sözle devrimciydi. Ve mücadele yollarında kendini tümüyle tek bir amaç uğruna, zaferimiz uğruna vermişti. Bu sabah aramızda şendi, neşeliydi. En dalgın, düşünceli, karamsar bir insanı bile güldürebilirdi. Birden ciddi bir tavır aldı. Titiz bir öğretmene benziyordu biraz. Kimse gülmüyordu artık. Gek cephedeki durumu anlatıyordu. Bugünkü ve gelecekteki zaferlerimizden söz ediyordu. Bugünkü ve yarınki görevlerimizi konuşuyordu. Bizim işçi sınıfımız, bizim tekstil işçileri saldırgan faşizme ekonomi cephesinde her gün darbe indiriyor. Ama bölgemizde öyle işletmeler de var ki tek sözle hiçbir iş başaramıyorlar. Ve işte siz bu geri kalan işletmelerin temsilcilerisiniz. Hayatımda hiçbir zaman bunca zor, bu kadar acı dakikalar yaşamamıştım. Demek bütün bu yaptıklarımız bir hiçti. Gümbürdüyordu kafamın içi ve sanki rüya görüyormuşum gibi işittim adımı. Mitka, kolektifi etrafında nasıl toplayabildiğini, ücretleri nasıl arttırabildiklerini, üretim azaltmayı nasıl bildiklerini, engellemeleri nasıl başardıklarını anlatacak bize. Ve tekrar tatlı, cesaret verici bir gülümseme, hadi Mitka anlat. Başladım ben de anlatmaya. Böyle anlarda en önemli olanı bulup anlatmak ne kadar da güç. Öğlen dinlenmesinden türkü söylemek, hora oynamak en ağır geliyordu bana fabrikada. Türkü söylüyor, oynuyordum ama yüreğim kan ağlıyordu. Acaba Dimitri ne durumdaydı? Yiyeceği var mıydı? Yeniden malaryaya tutulmuş olmasın sakın. Acaba sağ mıydı? Mektubu 10 gün gecikmiş yolda. Yenisi de ta bir ay sonra gelecek. Ama bunlar buraya toplananlar için önemli değil. Böyle bir tasası yok onların. Kim bilir, belki onların da benim bilmediğim başka tasaları var. Öyleyse, anlatayım öyleyse. Ama hayır, gereksiz. Sadece işimizi anlatayım. Ve ben şimdiki gibi duyuyordum sesimi. Soğuk almaktan biraz kısılmış. Tespitte çalışan bir arkadaş kumaşları gereğinden 5-10 dakika daha fazla tutarak yakıyor. İstampalanırken kalıplar karıştırılarak istampalar bozuluyor. Bu da düşürüyor kumaşların kalitesini. Akşamleyin dönüşte Knyajevo'da ayrılırken Nana bana kim bilir kaçıncı kez tekrar Mitka daha dikkatli ol, korun lütfen. Polis de izine düşebilir, patron da işten atabilir. Onun için dikkatli ol, biliyorsun ya, kimsen yok, yalnızsın dedi. Razı olup akıllı davranmaktan başka çare yoktu. Fabrika müdür yardımcısı olarak Vasilev adında eski bir subay çalışıyordu. Alman dostuydu, işçiler arasında olup biteni öğrenmek istiyordu daima. Bu imrenilmeyecek işte Stoyan adında bir işçi büyük bir gayretle yardım ediyordu ona. Bir zamanlar solcuymuş Stoyan ama şimdi hainliğin batağına iyice dalmıştı. Zaten onun için de Vasilev ara sıra birkaç leva atıyordu ona. Stoyan daima izimdeydi. Yolsuz bir işte yakalamaya çalışıyordu beni. Bir gün Çingeneti Setsa ile bir kumaşı istampalıyorduk. Stoyan yanımıza geldiği zaman karışmıştı istampalar. Setsa ürktü ve burada bir şeyler olduğunu anladı Stoyan. Hemen koştu kumaşın geride olduğu masaya ve kaldırdı benim istampamı. Aha, yakaladım en sonunda. Sabotaş ha, patron gelsin de göreceğiz şimdi diye bağırdı sevinçle.